Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, bu hafta Medeniyet Yolculuğu programımızda, geçen hafta ben biraz acelecilik yaptım, kusuruma bakmayın, ama Yusuf Kaplan hocamızla beraber Kıbrıs, özellikle seyahatim taze olduğu için Kıbrıs'a.
Yo, o anlattığınız şey çok güzeldi.
Evet, yani ondan başlayarak gene girebiliriz. Sizi çok kısa özetlerim. Yani. Güzel gelişmeler oluyor Kıbrıs'ta. Fakat tabii bu gelişmeler bir geç kalınmışlığın telaşıyla oluyor. İşte o geç kalınmışlık ne, niye ve ne neticeleri var, ona bakmak lazım. Müsaadenizle oradan arz edeyim.
Bana siz o şeyi bence anlatın.
Bir daha anlatayım hocam. Kıbrıs seyahatimde Kıbrıs'ın yerlisi, çok kıymetli bazı insanlarla tanıştım. Kendilerine de buradan selam ederim. Yani Kıbrıs'ın yerlisi derken işte 2. Selim'in fethinden sonra Kıbrıs'a yerleşmiş Türklerden. Kendilerinin ifadesi şu: Kıbrıs'ta tabii ki Türkiye'de yaşanan Cumhuriyet döneminin erken reformları, inkılapları, kanunları falan yaşanmadığı için bazı şeyler 1950-60'a kadar muhafaza hale gelmiş, bizim tam düşündüğümüzün ve bildiğimizin aksine. Örneğin dediler, bizim anneannelerimiz, babaannelerimiz çarşaflı gezerdi. Dedelerimiz, babalarımız sarıklı, onların kendine az şalvar, potur gibi bir poturla gezerdi. Ve tam bir İslam hassasiyeti vardı, camilerimiz dolar taşardı. Ne zamana kadar? 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'den gelen ve 1974'ten sonra Türkiye'den gönderilen Kıbrıs koordinatörü mü diyelim, ne diyelim, Mümtaz Soysal'a kadar bu böyle devam etti. Fakat ondan sonra bizi telkin edilen, pratikte kadınlarınız çarşafı çıkaracak, erkekleriniz şöyle şöyle giyinecek talimatı, teoride ise ya işte İslam'a, şuna buna sizin ne yapacaksınız, boş verin bu işleri. Tam amiyane tabirle ama talimat böyle veya telkin böyle. Evet. İşte Mümtaz Soysal'dan sonraki telkin böyle. Siz laik olun, işte laikliğin el verdiği ölçüde de Müslüman olun, milliyetçi falan filanla siz bu işi yürütürsünüz telkinatı geldi. Peki son durum ne diyorum? Son durum diyorlar, İngiltere Türkiye milli maç yaptığı zaman gençlerin bir kısmı İngiltere'yi tutuyor. Bütün idealler İngiltere'ye veya Avrupa'ya gidip yerleşmeye dönük. Gençliğin büyük kısmında maalesef, maalesef. Ama buna rağmen gene de adada hakkını teslim edelim. Ada, yerli ada, tüm Müslüman halkı üzerinde de çok verimli bir manevi zemin de var. Büyük bir açlık da var. Fakat açlık nereden mülhem? Doğru düzgün bir manevi eğitim ve tedrisat olmadığı için de bu açlığın giderilmesine dair bir ciddi açık var. Bunu Türk Devleti de veya Kıbrıs Devleti de şu anda fark etmiş durumda. Neden fark etmiş durumda? Zemin gidiyor hocam çünkü.
Evet.
Zemin gittiği için de artık Rum kesimiyle veya Yunanistan'la veya arkasındaki Avrupa ile mücadele edemez hale gelmişler. Bu zemini kazanabilmek için ne yapmalıyız diye şu anda bir gayret içine düşmüşler. Sizin sözünüz çok önemli. Kıbrıs'ın bugünü eğer gerekli tedbiratı almazsak Türkiye'nin 30 sene 40 sene sonraki halidir diyorsunuz.
Yarınıdır
diyorsunuz. Buradan başlayalım hocam müsaadenizle. Sizin de Kıbrıs var, gözlemleriniz var.
Çok ciddi şey. Ben Londra'da Kıbrıslarla birlikte yaşadım. Yani yakından iyi tanıyorum. Tanıdım yani Kıbrısları. Yani işte bir ayakları Londra'dadır.
Evet.
Bir ayakları Kıbrıs'ta. Yani kendilerini Türkiye'den daha çok Londra'ya bağlı hissederler. Yani bu aşağılamak için söylemiyorum ama böyle bir durum var. İki.
Ya burada bir şey aşağılanacaksa kendimizi aşağılayalım.
Tabii, oraya biz geleceğiz zaten.
Çünkü 1950'ye 40'a kadar
bizim Kıbrıs'ı nasıl ihmal ettiğimizi konuşacağız.
1940'a 50'ye kadar Müslüman Türk toplumunun biz nasıl ihmal ettik de
oradaki,
bu hale geldi.
Oradaki insanlar kimsesiz kardeşim. Yani oradaki insanların, yani siz hakikatle ilişkisini kurmamışsınız, İslam'la ilişkisini kurmamışsınız. Ondan sonra ververiştir. Yok öyle bir şey.
Yok öyle bir şey. Doğru.
Yani Allah'ın işte gücüne gider derler ya, yani böyle bir Galata meşhur var. Şimdi yani insafa sığmaz bu.
Doğru.
Şimdi benim ikincisi gördüğüm ve dolayısıyla söyleyeceğim ikinci şey, yaptığım gözlem dolayısıyla, Kıbrıslı Türklerin hepsi Rumca bilir. Ama Kıbrıslı Rumların hiçbiri Türkçe bilmez.
İlginç bir tespit.
Hiçbiri. Ha. Yani burada yorum yapmaya gerek yok. Zaten kendisi acayip bir şekilde yoruma konuşuyor. Çok açık bir şekilde bangır bangır bağırıyor. Şimdi bunu şeye sormak lazım. Yani Kıbrıs'taki yaşayan insanlarımıza sormak lazım. Nasıl ya? Değil mi? Ne bu yani? Niye böyle falan diye sormak lazım. Söylenecek şey ne? Söylenecek şey yani Rumların işte yaklaşık 100 yıl kabaca 100 yıl hükümranlığında yaşadılar. Boyundurunda yaşadılar.
Parantez açayım, Kıbrıs bir Rum adası da değil zaten.
Tabii ama
yani
işte.
Yani ne 1571'e kadar Rum adası.
Tabii tabii.
Bir Rum adası Rumlarla alakalı daha ziyade tabii. Venedikyen. Daha tabii. ziyade Fransız, ama, Ceneviz böyle bir Rum
bak hali. Ama işin ilginç tarafı şu, İngilizlerin ne kadar aşağılık yaratıklar olduğunu.
Tabii alıp Rumlara peşkeş çekiyorlar.
Yani Rumlara veriyorlar ama orada İngiliz zihni var. İngiliz zihniyeti var. Tamam mı? Yani İngiliz şey var, sekülerizm var, duyarsızlığı var. Tamam mı? Yani senin ruhunu çekip alıyor, tamam. Acayip bir şekilde seni pragmatist yapıyor. Sadece çıkarperest yapıyor.
Kendi ruhu olmadığı için.
Tabii. Yani işte Kıbrıs'taki yani insanlarımızın, bizim kardeşlerimizin şöyle bir tercihleri var. Ya kardeşim, yani eğer Türkiye bizim ekonomik olarak vaziyetimizi düzeltmeyecekse bizim Türkiye ile bu kadar yakın ilişki kurmamızın ne anlamı var? Yani eğer bunu işte Rum kesimi yapıyorsa, İngilizler yapıyorsa falan, tabii ki biz işte onlardan yana tavır takınacağız bir şekilde. Onlarla birlikte olacağız. Yani bir aidiyet bilinci yok. Yani ilk önce Kıbrıs'ta yapılması gereken şey bir aidiyet bilincinin oluşturması lazım.
Bunun da suçlusu gene biziz hocam.
Biziz.
İhmal
yani Türk devletinden bahsediyorum. Yani. Türk devletinin bir adet bilincim var.
Hocam orada bir bilgi aldım.
Türk devletinin
aldım.
Bir adet bilincim var.
Ya bir de o
yani
var.
Yani rezillik bu
yani
işte.
Yani Türk devletinde bu adet bilincini
ama
koruyan.
Ama hükümetlerin var. Hükümetler yani burada yani işte hükümetler, cemaatler, tarikatlar, bütün bu Türkiye'deki bütün aktörler sorumlu buradan.
Hocam bir tablo asmış Vakıflar İdaresi. Hoşuma gitti. Kıbrıs'ta 1878 yılında bu tablo, ben anlatayım dinleyeceğimize, bir Kıbrıs haritası üzerinde işaretti. Kıbrıs'ta 1878 yılında İngilizlerin idaresine geçen 400 tane cami vardı diyor. Ve siz burada şu anda görüyorsunuz, ben izah edeyim dinleyicilerimize. Bu camilerin belki de kısmı azamı Rum kesiminde bugün.
Tamam.
Yani bütün Kıbrıs'a dağınık halde.
Tamam.
Peki ben şunu sorayım. Biz 1930'dan sonra Kıbrıs'ta kaç cami yaptık? Veya 74'ten sonra kaç cami yaptık? Sormadım ama herhalde birdir, ikidir, üçtür, bilmiyorum yani.
Tabii. Şimdi şu iki yaptık diyelim. Camiler dolu mu?
Evet.
Ne işe yarıyor camiler?
Evet.
Bak bu soruyu sormamız lazım. Yani geçen haftaki konuya da dolayısıyla gönderme yapmış oluyoruz. Yani camiler bomboş. Kıbrıs'ta cemaat bulamazsınız. Cumalarda da bulamazsınız. Bakın şimdi Türkiye'de camiler bomboş. Cumalarda bulabilirsiniz. Cumalarda cemaat var. Allah korusun yarın o da olmayacak. Bak oraya doğru gidiyoruz. Yarın cumalarda bomboş olacak. Yarın sadece ezan dinleyeceğiz. Ya ondan sonra cemaatler olmayınca, cumada Allah korusun, cemaat olmayınca, cumada da cemaat olmayınca millet ezana bu ezan niye var diyecek.
Ne bu diyecek değil
tabii,
mi?
Bakın Şili çok tehlikeli.
Ama neydi diyecek.
Yani şimdi ben bunu söylüyorum, 50 sene sonrasını söylüyorum. Bu kadar net söylüyorum yani.
Böyle giderse.
Yani çünkü şu an yaşıyoruz bak. Çünkü şu an 20 sene 30 sene önce söylediklerimizi şu an yaşıyoruz. Yani şu an sadece cenaze kaldırma yeri. Camiler sadece cenaze kaldırma yeri. Ölmek için gidiyor insanlar camilere.
Belki insanlar, yakın zamanda o da olmayacak.
Bak insanlar ölmek için camilere gidiyor.
Belki yakın zamanda o da olmayacak.
Tabii, Aksaray'da geçen hafta Aksaray'daydım. Aksaray'da çok güzel bir müftümüz var. Bayağı şey, bilinçli.
İç Anadolu'daki Aksaray'da.
Evet, evet.
İstanbul'un semti olan
yok,
değil.
Tabii, tamam. Tabii. Müthiş bir insan. Var. Ondan sonra dedim ya böyle tam cenaze kaldırma yerine dönüştü. Ölmek için geliyor insanlar camiye dedim. Vallahi öyle hocam dedi yani. Ya çok tehlikeli dedi yani. Çok acayip bir şekilde ama o Allah selamet versin. O da müthiş bir şekilde çalışıyor. Yani cemaatleri gençler örgütlüyor. Gençler organize ediyor. Bilmem ne gençler. Cemaati gençleri camilerde organize ediyor. Anadolu'da böyle şeyler var.
Hocam şimdi
birazcık kıpırdan mı?
Var.
Tabii.
Cemaatleri organize ediyor onda.
Tabii.
Şimdi bu zemin kaymasına bir örnek vereyim. Orada bana yerel bir abimizin anlattığı. Yaşı benden büyük ama çok bir Kıbrıslı yerel Türk. Çok da müstakim bir insan, Allah razı olsun. Dedi ki bir cami gezdik Öfkoşa'da. Hocam dedi inanın dedi burada dedi öyle şeyler görüyoruz ki dedi. Türkiye'den gruplar şeyler geliyor. Şimdi buradan İngiliz geliyor dedi, Alman geliyor dedi. Caminin girişinde dedi uyarıyoruz dedi. Ya böyle giremezsin bak burada bir elbise falan yaptırmışlar böyle giyince ötüyor. Aa pardon sorry falan diyor hemen giyiyor giriyor dedi. Bir dedi grup geldi dedi. Ben de dedi tabii bilmiyorum yani Türk mülk falan. İşte bunu işaret ettim falan dedi. Kadın Türkmüş de Türkiye'ye kendine gülüyormuş. Aa demiş ben o öğren şey giymem demiş kadın. Pardon dedim diyor ben sizi turist zannettim. Evet demiş Batı Türkiye'nin Ege'de sahilde bir ilinden bahsediyor. Evet, ben oranın turistiyim demiş yani. Şimdi hocam, biz Kıbrıs'ın zeminini, Türkiye'nin zeminini, vatanı, Vami vatanı, yeşili vatanı, neyse, kimle koruyacağız? Neyle koruyacağız yani?
Yani
ben korkuyorum yakında insanlar, belli bir kesim, çünkü şu anda şöyle bir kesim türedi. Bizim çocukluğumuzda beş vakit namazı kılmasa bile adam cenaze olduğu zaman cenaze namazında saf tutardı. Hı. Şimdi ben çok görüyorum, özellikle mesela Şakir'in camine her cins cenaze geliyor ya. Hı hı. Sizin cenaze mecburen yanında biri de arıyor. Ya bakıyorum böyle azımsanmayacak sayıda insan cenaze namazında kılmıyor. Hı. Yarın öbür gün diyecekler ki biz kendimize, işte belediyeleri de aldılar, kendimize özel bir yerler oluşturursun. İnşallah burada hırsız akıl öğretmiyoruzdur ama biz cenazemizi oradan alalım götürelim, atalım bir yere çukura, bitsin gitsin diyecekler yani.
Bir de şimdi şey geliyor, yakma meselesi geliyor.
Evet.
Yani Yıldız Kenter'in cenazesi yakıldı.
Öyle mi? Ben onu bilmiyorum. Hiç öylese.
Tabii, millet bilmiyor işte. Yani her şeyi konuşuyorlar, bunu konuşmuyorlar. Vasiyeti öyle.
Değil mi? Madem büyük sanatçıydı, şuydu, buydu, cenaze töreninin bütün ayrıntıları var, bunu da söyleyelim, topluma bilinsin. Ben bilmiyorum.
Hayır, yarın millet isyan edecek yani. Yarın millet isyan edecek. Böyle bir şey olmaz. Yani şöyle, yani benim aslında söylemek istediğim, biraz özellikle üzerinde durmak istediğim şey şu. Türkiye yani 120, 130, 140 binken Türkiye'de Kıbrıs'taki nüfus. Kıbrıs. Orada şöyle bir şey yapacaktı bakın. Türkiye resmen nasıl İsmaila cemaati üzerinden Fener Rum Patrikhanesi'ni falan şey yaptıysa, kuşattıysa, değil mi? Hı hı. Kıbrıs'ta da 120, 130 bin yani 200 bin yani, tamam mı? Yani oradaki insanlara camiler açacaktı. Ondan sonra girdi oraya, değil mi? 1960'lardan itibaren Menderes sonrası falan sırasında. Tam tersini yapıyorsun sen ya, manyak mısın? Oraya Kur'an kursları açacaksın, camiler açacaksın, cemaatleri göndereceksin. İnsanlar kendilerine gelecek ya, bu cemaatten niye korkuyorsunuz ya?
Tabii.
Yani bu FETÖ'nün pislik üzerinden, yani cemaat, insan kendine geliyor ya. İnsan insan olduğunu anlıyor kardeşim. Tabii. Tevazuyu öğreniyor. Zaten yardımlaşmayı öğreniyor.
Eşref-i mahlukat olmaya bir seyahattir yani. Bir sosyal tarikat bir şey. Dediniz.
Yani insan insanı görüyor, insanı tanıyor. Başka türlü toplumda insanı tanımıyor ki. Nefsi emmaresinin zıvanadan çıktığı, herkesin kendi şeyine hapsolduğu, kuyularına hapsolduğu.
Nefsini bilen Rabbini bilir.
Tabii. Yani dolayısıyla orada yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, sevginin, muhabbetin ne olduğunu, dolayısıyla toplumun modeli.
Hocam dolayısıyla şöyle bir parantez açalım.
Tam öyle bir şey, misyonerlik tırnak içinde bir faaliyet yapacaktı. Tamam, yani misyonerlik diyecektim ama başka tebliğ türlü diyemiyorum. Yani tebliğ faaliyeti yapacaktı yani bunu.
Veya olan zemin buyken zaten niye bozmaya ulaşıyorsun sen? Bir de o var. Yani Kıbrıs dediğimiz bizim, atıyorum bilmem neresi gibi 1960'da 74 hareketleri biz gidip Hristiyan bir toprağa çıkmadık ki.
Tabii.
İslam toprağıydı orası zaten.
Ya bir de şu var bak, bizim öğrencilik yıllarımızda 1980'li yılların başları, ilk yarısı üniversitedeki öğrencilik yıllarımızda bir arkadaş Kıbrıs'a gitti. Dedi ki ben, yani şey yaptı, dedi ki ben Kıbrıs'a gideceğim dedi, oradaki insanlar berbat durumda dedi, perişan durumda dedi, orada cemaat faaliyeti yapacağım dedi, orada tebliğ faaliyeti yapacağım dedi, hukuk okuyordu arkadaş. Hmm. Oradan işte gitti, bir sürü şey insan götürdü oraya, bir şekilde tohum ekti orada. Ama ne kadar zorlandı, ne kadar perişan oldu, geldi anlattı sonra. İlginç bir şey. Yani şimdi ben, yani oradaki hikaye şu, yani siz orada 200 binlik, atıyorum 300 binlik bir şehir, küçük bir şehir. Yani oraya İslami bir ruh verecek, değil mi? Kimlik verecek, özgüven duygusu verecek bir çıkarma yaptınız. Burada da model olacak kardeşim ya. Buraya da model olacak o.
Şunu açabilir miyim?
Bak bu oluyormuş işte.
Şunu açabilir miyim? Yani biz evvelallah elhamdülillah Müslümanız. Bizim bakışımız en temelde, ben kendi şahsıma söyleyeyim o zaman, kimseyi bağlamayayım ama benim en temelde bakışım Kıbrıs'taki İnsanlara İslami eğitim verelim, onların İslam haline dönmesini sağlayalım, işte İslami şuur verelim falan, eşittir Türkiye'nin jeopolitiği desteklensin. Bu değil benim. Bu belki üçüncüdür. Benim için öncelikle orada yaşayan bir Müslüman benim kardeşimse, ben onun ahiretinden mesulüm. O bana zimmetli.
Evet.
Yani onun özelinde ben bunu vermeliyim. Bazen de şu oluyor, çok böyle abilik kavramları, yani Türkiye abi geldi, bizi bugün Türkiye'nin jeopolitiği için işte bize bir şeyler veriyor. Bunu da burada değiliz değil mi hocam?
Ama bak bir de şu var bak. Biraz önce siz anlattınız. Şimdi bak burada enteresan bir şekilde Türkiye'de darbe oluyor. Yani mavilik, mavilik geçtim.
Tabii tabii.
Yani Türkiye'de 60 darbesi oluyor. Ondan sonra oradaki insanlar çarşaf giyiyor. Kadınlar çarşaf tabii. giyiyor. Buradan geliyor emir yağdırıyor oraya diyor ki bu çarşafı çıkaracaksınız. Ondan sonra işte başörtüsü olacak ama kulakları gözükecek bilmem ne. Ne bu?
Tabii. Bu bir dizayn. Bu bir dizayn.
Bunu gavur yapabilir mi? Yapamaz. Yapamamış.
Ama yaptırmış.
Yani sadece bizim devlet aklını başına toplasaydı, dokunmasaydı yetermiş demek ki. Buradan o anlaşılıyor.
Tabii tabii.
Bunu yapmasaymış.
Kendi tamam. haline bıraksaymış.
Bitti. Yani biz de işte yani ne kadar samimi, sahici dolayısıyla.
Pırıl pırıl hocam insanlar.
İnsanların kalplerini kırmayacak insanlar olduğumuzu buradan da anlayın yani. Diyoruz ki ya işte biz orada işte amacımız bu değil de bilmem ne değil, diyoruz yani
tabii,
düşün.
Tabii, tabii. Yani kendi
sadece kalplerini fethedelim tabii. Kalplerini fethedelim.
Ne, şu çok acı hocam yani Kıbrıs tarihini biraz baktığınız zaman Fetih 1571 ne alakası var? Osmanlı'nın adaya çıkışı 1571 amenna geri alışı Venedik'ten ama Kıbrıs'ın fethi 600'ler 700'ler Hicri 28-29'lar yani.
Ya bak çok önemli bir tarihi bir şey var bakın bu tespiti yapalım. Bu toplum Türkiye Osmanlı'nın bakiyesi bilmem ne falan inkar etti kendini. Sonra intihara sürüklendi. Kıbrıs işte onun örneği. Yani orada insanlar kadınlar çarşaf giyiyor. Tamam mı? Sen buradan müdahale ediyorsun. Ya adamı intihara sürüklüyorsun. İntihar ediyor. Yani eğer o şeyi güçlendirmek yerine devam et, yani yok etmek yerine yani o İslami kimliği yok etmek yerine onu daha da güçlendirecek, daha aktive edecek, daha canlandıracak bir siyaset izleseydin ya biraz daha destekleyecek, biraz daha öne açılacak. Yani Kıbrıs elimizden gitmezdi. Rumlar bile yerleşse Kıbrıs bizim olacaktı.
Doğru.
Bak çok net söylüyorum. Yani Rumlar bile yerleşmiş olsa orada bizim insanlarımız olacaktı. Değil mi? O zaman biz diyecektik kardeşim oradaki Müslümanların hakkını sonuna kadar koruyacaksınız, i̇şte, savunuyoruz diyecektik.
Saraybosna gitti mi?
Öyle.
Bosna gitti mi?
Öyle işte.
Orada şuurlu ben Osmanlıyım elhamdülillah Müslümanım diyen bir avuç Boşnak tuttu orayı.
Tabii.
Arnavutluk yani, gitti mi?
Kardeşim bu toplum Müslüman dolayısıyla devleti de Müslüman olacak nokta. Lagalog etmenin alemi yok ki. Yani şey, nasıl ya diyecek şimdi. İnsanlar bazı insanlar şey yapabilir ha. Bundan bile rahatsız olabilirler. Ya böyle bir şey var mı? Yani İngiliz devleti İngiliz halkı Hristiyan, devleti Müslüman. Var mı böyle bir şey? Fransız halkı Hristiyan, devleti Müslüman.
Bu sadece Orta Doğu coğrafyasında var. Irak halkı Şii.
Bunu anlıyor mu insan?
Bazı yönetimi Sünni.
Tabii.
Suriye halkı Sünni, bazı yönetimi Dürzi. Tabii. Şii bile değil, Dürzi. Bu bir tek Müslüman coğrafyasında var. Başka bir coğrafyada yok. Şeyde, Mısır halkı İhvan.
Lübnan'da bir ara şey vardı. Şöyle falancı Hristiyan sağcılar, Filistinli
tamam.
Müslüman solcular.
O şey Sabra Şetilla katliamını yapan tabii, falancist tabii, milislerdi.
Tabii tabii. Falancist öyle bir şey vardı. Bizim TRT habire bunu söylerdi.
Ha.
Haber dilinde yani.
Durun şimdi onu hatırlayacağım. Sağcılar, çocukluğumun TRT anonsları geldi
tabii,
aklıma.
Çok önemli bir şey.
Sabra Şetilla falancist şey. Tamil gerillaları vardı.
Hristiyan
şeyde,
sağcılar tabii.
Hristiyan sağcılar.
Filistin kökenli Müslüman solcular.
Değil mi? Ama Filistin'de bir ara Müslüman dünyasında kotarılmaya çalışılan sosyalizmin solculuğun fikir kalesiydi değil
tabii,
mi?
Tabii aynı zamanda.
Millet buradan gider Beka Vadisi'ne falan terör eğitimi tabii, alırdı o. Tabii. İşte bazı gazeteciler var tabii. ismi lazım değil.
Yani velhasıl şeyde Kıbrıs'ta mesela çok objektif bir şekilde baktığımızda nasıl bir kimlik var? Yani kültürel kimlik var. Yani Kıbrıs'ın kimliği nedir diye baktığımızda Kıbrıs'ın İslami aidiyet biçimi dolayısıyla kimliği son derece zayıf, son derece basit göstergelerden ibaret. Tamam mı?
Ama mesela, şu ilginç, o basit göstergelere de çok samimi ve sıkı bağlılar.
İşte tam onu güçlendirmek lazım.
Heh, demek ki nüve çok temiz.
Tabii. Yani en iyi yapılacak en iyi şeylerden birisi tasavvufun oraya girmesi, tarikatların oraya girmesi. Yani tarikatlar insanların gönüllerini fethettiği zaman insanlar açık çünkü. İnsanlar bu tür şeylere aç. Biraz önce size söyledim.
Doğru.
Yani dolayısıyla mesela benim Londra'da gördüğüm şeylerden birisi şuydu Kıbrıslar arasında. Rum ve Türk Kıbrıslar arasında adet biçimi dolayısıyla kimlik bilinci futbol üzerinden şekilleniyordu. Tuhaf bir şey. Yani biraz da işin mizah tarafı var. Mizahi tarafı var. Arsenal takımının renkleri, formasının renkleri
kırmızı beyaz.
Tottenham takımının renkleri
mavi beyaz.
Mavi beyaz o da Rum şeydi.
Tottenham zaten Londra Yahudilerinin takımıdır değil mi? Ben öyle biliyorum.
Eyvallah.
Yahudi mahallesi.
Ama şimdi ilginç tarafı şu. Bak asıl şey eyvallah. Ama Yani maç olduğu zaman, Tottenham'la Arsenal maçı olduğu zaman Türkler Arsenal'ı tutardı. Rumlar şey Tottenham'ı tutardı. Arsenal ve kavga ederlerdi.
Arsenal güçlüdür ama hocam.
Eyvallah. Ama yani.
Yani Tottenham'dan güçlüdür.
Bak yani Arsenal Tottenham üzerinden formalar üzerinden kimlik değiştiriyor adamlar.
Değil mi?
Böyle enteresan bir şey bu. Yani bu.
Ne kadar demek ki kimliğe açlar.
Tabii. Yani şu an ne durumdadır onu bilmiyorum. Yani şu an aynı şey devam ediyor mudur? Benim söylediğim şey 1998'e kadar olan hikaye.
Hikaye.
Yani 20 sene önceki hikaye.
Hocam kısa bir ara verelim. İkinci bölümde devam ederiz inşallah. Kısa bir ara veriyoruz sayın dinleyenlerimiz.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Muhterem dinleyenlerimiz, Erkan Radyo'da Medeniyet Yolculuğu programına kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Kıbrıs modelini biraz konuştuk. Türkiye üzerinde nasıl bir modelleme kurmamız lazım? Nereye gidiyoruz? Nasıl geliyoruz? Hocam şimdi tabii şöyle bir metodoloji problemimiz var mı? Size sormak istiyorum sizin tespitinizde. Ötüken yayınlarından rahmetli Mehmet Niyazi Özdemir'in yazdığı Tarih Felsefesi diye bir kitap okuyorum şimdi. Orada hocanın güzel bir tespiti var. Diyor ki Habsburg Hanedanı karşısında başlayan bu Batılılar karşısında askeri yenilmeler Osmanlı'da 1730'lardan falan sonra 1683'ten başlayıp Osmanlı devletinde bir panik ve sorgulamaya sebep oluyor. Ne oluyoruz? Yani biz bugüne kadar ne hangi sahaya çıksak yenerdik bu adamları falan. Fakat diyor orada ilginç bir tespit var. Ulema, meşayih veya işte o zamanın işte manevi yapılanmaları, ilmiyesini falan bu işin üzerinde pek durmadı diyor. Osmanlı'nın en büyük problemlerinden biri de kibriydi ya, yani işte Düveli Muazzamayız, şöyleyiz, böyleyiz. Bunun üzerine evet müddet de durmadı diyor. Bu işi düşünüp buna çözüm üretme işi devlet adamlarına kaldı diyor. Devlet adamları da siyaset ve devlet adamlığı epistemolojik bir mesele olduğu için ürettikleri çözümler epistemolojik. Nedir? Islahat fermanı. Nedir? Tanzimat fermanı. Nedir? İkinci Mahmut yenilikleri. Bunlar da tam tersi teşhis doğru konmadığı için daha da büyük felakete sürükledi diyor. Şimdi buradan alacak olursak bizim acaba son 14-15 yıllık süreçte sizin güzel bir tespitiniz var. İktidar alanları. İktidar alanlarından sadece siyasi alanın Müslümanların eline geçmesiyle bu siyasi alanı kullanan siyasi İslami liderlik aklının epistemolojik çalışmasından dolayı tamam bu işin hepsini ben toparlayacağım konusuyla harekete geçmesi, cemaatlerin, tarikatların da bu alanı maalesef boş bırakıp başka alanlara saldırması, burada uygulanan reçeteleri biraz içi boş hale mi getirdi?
Tabii. Yani burada şimdi ben şöyle bir yere gelebiliriz. Yani Kıbrıs'ta da onun sıkıntılarını yaşıyoruz. Yani bir eğitim modeli olsa, bir okul olsa ya, yani işte Kıbrıs'ın yöneticilerini yetiştiren, ya bak bu dünyanın her yerinde var ya. Her
var
yerinde
tabii var.
Yani Eton İngiltere'de işte dünyanın her yerinde işte Çinlerde mandarinler var. Bizde işte Enderun geleneği
Enderun
falan.
Var. Tamam. Amerika'da yani, Yale var, Oxford var.
Tabii yani.
Princeton var.
Evet. Yani
Harvard var.
Harvard var. Yani üstelik de Harvard'la Yale arasındaki ilişki de çok enteresandır.
Mezhep
yani,
üzerine demiştiniz.
Mezhep üzerine. Değil mi? Evet. Mezhep üzerine. Evet, onu konuştuk demek ki.
Chicago var.
Evet.
Chicago biraz daha sosyoloji galiba.
Tabii. Yani insan bilimleri üzerine.
Tarih ve sosyoloji.
Tarih, insan bilimleri. Şey. Yani bizim burada bir model ortaya koymamız lazım.
Değil mi?
Çok, çok basit ya. Yani insanların ürkmesini engelleyecek. Yani diğer ideolojik kamplar üzerinden dolayısıyla ne diyelim husumetler geliştirmesini engelleyecek. Tek çözüm bu. Yani çok mükemmel birinci sınıf eğitim modeli ortaya konur. Bitti. Yani o insanlar işte ne diyelim bir kuşak sonra, iki kuşak sonra dünya çapında adamlara dönüşecekler, insanlara dönüşecekler. Birinci sınıf işler yapacaklar. Yani ülkenin önünü açacaklar. Yani müsbet bilimlerde, insan bilimlerinde, toplum bilimlerinde, felsefede, sanatta, siyasette falan büyük işlere imza atacaklar yani. Bu masal değil ki ya. Büyük adamlar çıkacak oradan. Yani benim şeyim şu, devletin bunu yapması imkansızsa, yani eğer devlet bir şekilde Batılıların baskısı, kontrolü, laiklik, maiklik, prangası falandan ötürü eli kolu bağlı hareket edemiyorsa bunu söylesinler bize ya. Bunu söylesinler, desinler ki Tayyip Erdoğan desin ki kardeşim ya böyle elim kolum bağlı benim. Dolayısıyla siz kuracaksınız desin ya. Yani cemaatlere desin ki siz kurun yani. Kurulur. Kurulacak da bir şey yok ki, kurulur.
Kurulur.
Ya bak, kurulur, ben basit ama... bir şey yaptım. Ben kendim basit bir şey yaptım. Biliyorum. Yani Sabahattin Zahin Üniversitesi'nde. Yani işte bir medeniyet tasavvur okulu diye bir şey açtık. Çocukları mülakat yaparken şu, bak bu çok basit bir şey bu. Dedim ki geceniz gündüz olacak. Gündüzünüz gece olacak. Yani cumartesiniz, pazarınız olmayacak. Ondan sonra okulunuzu çöpe atacaksınız. Üniversitenizi çöpe atacaksınız. Falan. Yani herkes perişan edeceğim. Mahvedeceğim sizi diyorum. Tamam hocam diyor. Hazırız diyor.
Ve büyük teveccüh var değil mi hocam?
Tabii müthiş. Yani biz 100 kişi düşündük. Yani o şimdi 50-60'a falan düşer diye düşündük. Şimdi 190'a geldi.
Maşallah.
Yani hayır, yani almamak için çırpınıyoruz yani. Almak için değil. Almamak için
kapasite
çırpınıyoruz.
Kapasite belli çünkü.
İnsanlar da girmek için çırpınıyor.
Maşallah. Demek hayır, ki yani iyi demek bir model oluyor. Kurarsak.
Hayır, yani çok basit bu. Yani zor değil yani. İnsanlar kendilerini kandırıyor. Yani inanmış 4 tane inanmış adam. Ya mesele bu ya. 4 tane inanmış adam. Ve nasıl yani, ben orada hem dünyayı öğrenecek, medeniyetler tarihini öğrenecek, bütün medeniyetleri öğrenecek, düşünce tarihini öğrenecek, felsefe öğrenecek, estetiği öğrenecek, sanatı öğrenecek. Arapçasını adam gibi Arapça öğretiyorum ben ya. Klasik Arapça yani. Metin okuyacak. İbare okuyacak. Metin tabii. Metin okuyacak. Yani çağdaş Arapça basit. 3 ay gönderirsin şeye, Ürdün'e falan biter. O kadar basit yani. Ama metin okuyacak şey lazım. Adam lazım bana. Ha, fizik yapacaksan, fizikle büyük iş yapacaksan kesin Arapça, yapay zeka bana ait bir şey, hikaye. Kökleri bana ait, cebire ait yani.
Tabii.
Kökleri bana ait. Yani rahmetli Şakir Kocabaşı abi tam işte Londra, İngilizler bir şey, Kıbrıs falan açıldı. Yani Aziz belki de şey çağrışım yaptırıyor bu. Aziziye camisi vardır Londra'da, Türklerin camisi. Bir gün camiden çıktık Cuma'da. Yani hiç alakası yok. Bak nasıl bir dünyada yaşadığımızı buradan anlayın. Yani biz Cuma'ya geliyoruz, orada Türklerin içinde yaşıyoruz falan filan ama dünyamız başka. Şey Şakir abi dedi ki, Allah rahmet eylesin. Ya dedi, bu yapay zeka bizim işimiz dedi. Adamlar bizim elimizden aldı her şeyi. Dolayısıyla aldı götürdüler dedi.
Tabii.
Ha işte 87-88 bu.
Hocam hangisi bizim işimiz değil ki?
Tabii.
Yani fakat geçen işte... ben bahsettim mi size bilmiyorum. Veya bir başka hocamızla konuşurken bahsettim. Şimdi biz hukuk felsefesinde, kamu hukuk felsefesinde devleti açıklayan sözleşmeci teorisyenler var ya. Hmm. Locke, Rousseau, evet, Hobbes, evet, falan. Şimdi biz hep bununla ezberledik. Amentümüz bu oldu. 17. yüzyılda sözleşmeci düşünürler devleti açıkladı. Aa, mukaddemeyi bir okudum. Hazreti İbn Haldun 14. yüzyılda anlatmış. İnsan tek başına oluşturamaz, kendini koruyamaz. Dolayısıyla sosyal bir hale gelmeyi kendi anlaştı, oturdu. Sonra devlet oldu. Anlatmış. Yani bu, affedersiniz, namussuzlar o kadar net ki dönmüş okumuş mukaddemeyi. Çünkü John Locke dediğiniz adam, yanılmıyorsam Oxford'da Arapça veya Grek lektörü.
Eyvallah.
Okumuş bu adamlar bunları. Tabii, yalamış tabii, yutmuş. Tabii. Ondan sonra dönmüş 400 yıl sonra sana bunu kendi rengine boyayıp içine de zehir katıp hap diye vermiş.
Aynen. Şimdi benim burada söylediğim şey şu. Yani Kıbrıs'ta yapılacak şey ne? Çok basit bir şey söylüyorum.
Buyurun.
Yani yapamadığımız şeyi ilk önce biraz daha altını çizerek hatırlatalım. Yani 500-600 binlik bir nüfusu var oradaki Türklerin. Yani orada adet biçimlerini, İslami kimliklerini güçlendirmiş olsaydık Kıbrıs elimizden gitse bile kesinlikle Kıbrıs bizim olacaktı.
Hocam biz insanlar ayrıntını kurtarmaya talibiz. Yani
jeopolitik üzerinden
tabii,
jeopolitik yapma kabiliyetlerimiz olacaktı. Tamam mı? Yani şimdi oradaki insanlar inançlarını kaybettikleri zaman, yani orada biz olsak bile artık bizden gidiyor. Zaten başındaki adam Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı mıydı? Adam çıktı dedi. Evet. Resmen açıkladı. En kritik zamanımızda bir şekilde bizi arkadan vurdu adam.
Maalesef.
Yani gitti elimizden yani. Yani bu şu demek yani. Eğer Kıbrıs İslami kimliğini yitirdiği andan itibaren yitirirse kesinlikle bizimle ilişkisi bitmiştir. Ha biz kimiz ki? Biz İslami kimlik ne falan diyeceksiniz. Öyle şey var mı? Çok saçma bir şey. Yani dolayısıyla orada yapılabilecek birkaç şey var. Birinci sınıf orta dereceli lise ve dolayısıyla üniversite model. Yani küçük, sayısı az, tamam mı? Çok iyi eğitim veren bir model. Türkiye'de model olabilir o. Yatırım yapacaksın abi. O kadar basit. Dünya çapında dilleri öğreteceksin ya. Mesela bizim medeniyet tasavvur okulunda İbranice bilen çocuklar var.
Çok önemli hocam.
Tamam, İbranice, Çince öğreniyor çocuğun birisi.
Maşallah.
Tamam mı? Yani bu önemli. Bunları ihtisas sürecinde mesela biz acayip bir şekilde çoğaltacağız. Şimdi yani farklı alanlara kayış. Şimdi yani orada modern olabilecek bir eğitim sistemi kurmak lazım. Bir okul sistemi geçtim.
Okul.
Bir okul. İki, özellikle insanların, yani çok özür dileyerek söylüyorum, yani kimse yanlış anlamasın. Yani orada bir şekilde İngilizlerin kontrol edebileceği oluşumlara falan, İslami oluşumlara falan karşı biraz
hassas olmak. İngilizler öyle şey yapar mı?
Tabii yapar. İngilizlerin kontrol edeceği.
Tabii canım, biliyorum.
Hassas olmak lazım.
Biraz şey yapayım dedim.
Tabii. Yani dolayısıyla
İngilizlerin en büyük özelliği,
tabii,
bir şeyi engellemek değil,
tabii,
kendi kontrollerinde gelişmesini sağlamaktır.
Tabii, öyledir. Yani dolayısıyla kendi dümen soyundan gidecek şey.
Tabii.
Kraliçe Hazretlerine bağlı.
Tabii.
Öyle şeyler yapar.
Kriket oynayan,
yani
polo oynayan.
Ben burada kimseyi rencide etmek istemiyorum. Yani kimse yanlış anlamasın. Ama benim söylemek istediğim şey, yani özellikle bağımsız tasavvufi cemaatlerin önünün açılması lazım. Tarikatların önünün açılması lazım. O insanların özellikle manevi açıdan açlıklarının giderilmesi için gönüllerini fethedilmesi
lazım. Hocam biz ahiretlerine talibiz. Yani tabii, benim derdim Kıbrıslı bir kardeşimin. Hatta bakın bir adım öteye söyleyeyim. Eğer Müslümansam Kıbrıs'taki bir Rum insanlıktan kardeşimin ahiretini kurtarmak.
Öyle.
Yoksa o Rumsa ölsün gitsin, yansın cehennemlik olsun.
Tabii,
haşa
tabii,
böyle
yok,
bir şey
yok, bak şimdi insan. Aslında işin ilginç tarafı şu. Yani tekrar ediyorum. Bakın bunun altını çizerek tekrar ediyorum. Eğer tasavvufi cemaatler, tarikatler Kıbrıs'ta varlık gösterirse sadece insanların sevgisini, sempatisini, ilgisini kazanmak kalmayacak. Yani o cemaat faaliyetinden ötürü, İslami faaliyetlerden ötürü değil. Aynı zamanda yani o özellikle tasavvufi tecrübenin kazandıracağı şey var. Sosyalleşme biçimi var. Yani dolayısıyla yardımlaşmanın, kardeşliğin, sevginin, tabii, şiddet ihtiyaç duydukları sevginin, ilginin, paylaşmanın ne kadar mükemmel değerler olduğunu görecek ve bunun muhabbetin, değil mi? Dolayısıyla tasavvuf üzerinden insanları nasıl birbirine kenetleyeceğini göreceğiz o zaman. Yani bir okul, iki orada tarikatların, cemaatlerin olması lazım.
İnşallah
başka
hocam.
Başka türlü olmaz.
Bu zemin bize yani en evvel biz tabii ki oradaki insanların gönlüne.
İnsanları küçük görmeden, ötekileştirmeden.
Hayır, asla.
Tabii.
Yani biz sizin abiniziz, biz size bir şey öğreteceğiz ve sizi dönüştürmeye, tabii, çalıştığımız halde Türkiye'nin menfaatleri için falan gibi böyle bir yaklaşıma hakikaten gerçekten, çünkü ihlası zedeleyebilir bu, Allah muhafaza.
Tabii.
Biz bir insanla ilgileneceksek o insanın ahiretini kurtarmak. Her insan Allah nezdinde en kıymetli varlık.
Eyvallah.
Onun ahiretini kurtarmak için talibiz.
İki, mesela bir de şu var. Aslında benim Kıbrıs faslında özellikle vurgulamak istediğim şeylerden birisi buydu. Yani Kıbrıs bizim açımızdan, yani Osmanlı'nın tarihten çekilmesinden sonraki süreçte, yani bir şekilde batıdan toprak aldığımız yer.
Evet.
İlk toprak aldığımız yer. Yani hatta rahmetli Erbakan
Hoca'nın. Hatta belki Karlofça'dan sonra ilk toprak aldığımız yer.
Evet. Yani neyse, yani Osmanlı çekildiği için söylüyorum. Tarihten itibaren. Yani dolayısıyla Batılılar bunu hiçbir zaman unutmadılar. Nasıl ki İstanbul'un ellerine gitmesini unutmadılarsa, yani bir şekilde bizim orada her şeye rağmen Batı İttifakı'nın üyesisin, NATO'nun bir şekilde üyesi falan.
Bu demek ki içeride bir yerde ölmemiş bir Türk İslam devlet geleneğini muhafaza ediyor.
Ve bunlar bir şekilde toparlanacaklar, yarın başımıza bela olacaklar diye hesap ettiler ve nitekim oldu. Yani şu an mesela
biraz da ümit verelim hadi şimdi programın son kısmında.
Yani tabii akışı bu. Mesela Libya ile yaptığımız anlaşma bizim şu an.
Müthiş bir şey.
Yani özellikle Doğu Akdeniz üzerinden, yani bütün oyunları alt üst eden bir şey.
Bütün oyunları. Şimdi yani, Yunanistan'la Mısır Meis üzerinden planlıyormuş.
Tabii yani düşün.
Hadi yapın da göreyim diyeceksiniz.
Yani şimdi Türkiye eğer işte yani Türkiye'nin işte biraz geç kaldı. Yani Tayyip Bey biraz geç kaldı. AK Parti biraz geç kaldı. Ama hiçbir şey için geç kaldık dememeliyiz yani. Böyle bir şey var. Tabii. Her şeye rağmen sıfırdan başlayabiliriz. Zorlanabiliriz yani bu süreçte. Yani çünkü yıpranmış bir şey var. Siyasi tecrübe var. Yani acayip bir şekilde yıpranmış Müslümanlar var. Müslümanlar yıprandı. Bu ülkenin İslami kesimleri çok feci bir şekilde yıprandılar. Dünyayı fazla önemsediler. Dünyaya taptılar, tamam mı? Dünyevi olan her şeyleri taptılar. Dolayısıyla rantın, bilmem neyin, kibrin kurbanı oldular. Paranın pulun kurbanı oldular yani. Dolayısıyla İslam'ı sattılar. Yani Müslümanlar, bakın ben, bu çok önemli bir şey. Yani ben ağlıyorum yani. Bu yüreğim yakıyor benim. Müslümanlar İslam'ı sattılar abi bu ülkede.
Hocam ben hem üzülüyorum hem korkuyorum.
Olmaz çok yani. Böyle bir şey olmaz.
Bu müthiş bir
yani dolayısıyla bizim içeride insan yetiştirmemiz lazım. Yani bu içeride eğitim sistemi, cemaatler üzerinden bilmem ne, cemaatlerin, tarikatların önünün açılması lazım. Tıkanması yerine tam cemaatler kendilerine çeki düzen verecek. Bu kesin. Bunu konuşmaya gerek yok. Cemaatler İslamileşecek. Cemaatler İslamileşmeden dolayısıyla kendilerini toparlayamazlar. Zor yani. Çünkü bu kadar yasağın içinde ancak olan malzeme bu. Ortadaki malzeme. Fakat dış politikada enteresan bir şekilde çok büyük işler yapıyor Türkiye. Yani onun içeri de yansıması lazım. Yani o Libya ile yapılan anlaşma bütün emperyalistlerin oyunlarını alt üst etti.
Hocam yolda konuştuk size. Eğer siz bunu içeriye yansıtmazsanız, Türkiye'nin içerisindeki zemininizi sağlam kurmazsanız bir iktidar değişikliğiyle yaptığınız bütün dış politika hamleleri çöp olur.
Tabii aynen. Yani dolayısıyla aslında ben şöyle bir şey söyleyecektim. Yani o yüzden içeride yani Allah göstermesin.
Hocam
yani,
adam demiyor mu Suriye'de ne işimiz var bizim diye ya? Utanmadan çıkıyor. Tabii, bunu diyor. Suriye'de ne işimiz var? Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet partisinin lideri diyor. Suriye'de ne işimiz var? Şimdi utanıyor, sıkılıyor. Yarın öbür gün çıkacak. Belki Kıbrıs'ta ne işimiz var diyecek.
Tabii.
Yarın öbür gün çıkacak. Ya biz Yunanistan'da kardeştik, Sirteki oynuyorduk, tabak kırıyorduk. Niye çatışıyorsunuz?
Kesinlikle. Diyecek. Yani oraya gelecek. Yani mesela
Hürriyet gazetesi, Simavi'nin Hürriyet'i hocam. 99 depreminde kendine misyon edindi. Yunanistan'dan gelen 3 kuruşluk yardım için haftalarca Yunanistan güzellemesi yaptı.
Eyvallah,
bize.
Aynen, doğru. Aynen. Yani o yüzden yarın mesela bu sözünü ettiğim şey olduğu zaman adını söyleyin. Yani mesela ciddi bir okul açılsa, yani o işte bir medeniyet bilinci verecek, perspektifi kazandıracak, ruh kazandıracak, bir adet bilinci kazandıracak, bir eğitim güçlü, Batı'yı da tanıyacak, İslam'ı da iyi tanıyacak. Dolayısıyla bir eğitim kurumu inşa edildiğinde, çok güzel bir şekilde bir cemaatin, tarikatın veya cemaatlerin, tarikatların önü açıldığında ilk önce CHP'liler karşı çıkacak.
Tabii zaten çıkıyor.
Ne olayan falan diye.
Şimdi mesela Kıbrıs'ta.
Bence bunu yapmak lazım. İçeriği tahkim etmek için, bak çok önemli bir şey söylüyorum. İçeriği, yani kim kimdir bu anlaşılsın diye, yani resmen bunu göstere göstere yapmak lazım, tamam mı? Kıbrıs'ın Rumlara karşı, Rumların işte İngilizlerin şeyine karşı, İslami kimliğinin yok edilmesine karşı biz orada Kıbrıs'taki kardeşlerimizi destekliyoruz. Onların önünü açacağız. Onların sonuna kadar arkasındayız diyerek mesela böyle bir çalışma yapsın. İçeriden nasıl kıyameti koparacak?
İçeriden öbür tarafı, Kıbrıs'ın da içinden.
Evet.
O zaten aslında kendini solcu diyen kesim
onlar,
tarafından
onlar
bu tip sesler çıkıyor. Çok ilginç.
Onlar hazırız ama buradan asıl ses buradan gelecek yani.
Hocam amin, mutlaka buradan gelecek.
O da iyidir yani. Olsun, biraz öyle bir şeye ihtiyacı
doğru
var.
Doğru yere bastığımızı gösteriyor.
Ya Türkiye'nin öyle bir şeye ihtiyacı var. Bakın şimdi başörtüsü yasakları kalktı.
Millet motivasyon unsurunu kaybetti.
Tabii yani bizim ona yani farklı olan olmadan kimliği koruyamazsın.
Koruyamazsın.
Farklı olan olmadan, öteki olmadan
kimlik farklı üzere inşa edilir.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani asıl mesele o, bizim bir şey, yani bu germe, kutuplaştırma falan değil.
Değil.
Hayır.
Değil.
Yani bu toplum.
Hocam cihadın motivasyon ve aynı zamanda ontolojik bir oluşum dinamizmi de bu değil mi? Karşı tarafla mücadele senin kimliğini inşa ediyor aslında.
İşte, ama başka bir şey daha var. Bu asıl mesele, meselenin püf noktası burası. Yani bu toplum İslami kimliğini yitirmeye ramak kaldığı için, yani bir şekilde laikleştirildiği için tepeden itibaren, yani eğer bu toplumda bir şekilde şeyi diri tutacak, İslami kimliği diri tutacak bir takım ne diyelim göstergeler olmazsa, o zaman işimiz yaş.
Zor.
Yani ölürüz, yani yok olur gideriz, yani özellikle şeyin ekonomik refahın alıp başını gittiği bir ortamda. Tamam mı? Yani dolayısıyla sekülerleşme zıvanadan çıkacaktır. Çıktı
ondan
zaten.
Sonra da hiç ummadığın yerden bir vururlar. Tabii. Bosna'da olduğu gibi.
Aynen.
Bosna savaştan önce çok müreffehti, refah halindeydi.
Tabii, aynen.
Bir vururlar, neye uğradığını anlayamadan 4-5 parçaya bölünürüz.
O kadar yani. Allah Kıbrıs'taki şu an durum oraya doğru gidiyor.
Bir şey sorayım hocam, sizi tahrik edeyim sonra bırakayım. Haftaya bırakalım isterseniz. Şimdi Medeniyet Tasavvuru Okulu kurdunuz. Ben de fiilen gördüm o gün geldiğimde. Hakikaten insanlar böyle çok hoşuma gitti. Yani bu devirde bir öğrencinin merdivenlerde 40-50 metre kuyruğa girip sizden konuşmayı beklemesi beni çok etkiledi. Yani bir ilim adamıyla, bir alimle konuşmak için bu devrin bir gencinin böyle bir şey fedakarlığı, o çok hoşuma gitti. Peki size sorum şu. Siz bu Medeniyet Tasavvuru Okulu gibi bir okulu deseniz ki mevzuatta müsait oldu diyelim. Lise seviyesinde kuracağım. Dediniz ki lise çocuğuna, kardeşim ben bilmiyorum sınav adlarını. TEOG'u çöpe atacaksın ortaokul çocuğuna. Hatta ortaokula alalım bunu. Değil mi? TEOG'u çöpe atacaksın. Üniversite giriş sınavını da çöpe atacaksın. 5 sene buraya kapanacaksın. Şu oluyor bu. Bir tane öğrenci bulabilir misiniz? Bir tane gönderecek veli bulabilir misiniz?
Zor.
Değil mi?
Ama
o çocukları da kendi geliyor sizin üniversite. Veliden, tasallutundan kurtuldukları için.
Aynen.
Kendi geliyor. Belki velisine sorsa, ya oğlum paramı, karın mı doyuracak bu diyecek sana.
Tabii. Ama şey var, bak bu ilginç bir şey. Yani belki moral olması açısından mesela medeniyet tasavvur okuluna Ankara'dan geliyor insanlar. Ankara'dan her hafta.
Maşallah.
Ankara'dan geliyor, Bursa'dan geliyor, Tekirdağ'dan geliyor, Kırklareli'nden geliyor.
Maşallah.
Sakarya'dan geliyor.
Maşallah. Çok güzel bir şey.
Evet.
Ben bunu şu yüzden söyledim. Sizin güzel bir ifadeniz var. Eğitimin en büyük düşmanı velilerdir diye.
Evet. Aileler.
İşte o bunu bir toparlamak da belki lazım. Yani aile çocuğunu alıyor. Bu işi gene o neyse FETÖ'cüler başlattıydı. Bir gün hiç unutmuyorum. Bundan 10-12 sene önce bir FETÖ'cü aile bir yerde rastlaştık. İşte hanım, adamın hanımı kendi ailece öyleler. Benim küçük kızımı seviyor. Sen diyor hangi okula gidiyorsun bakayım, Anafen'e mi gidiyorsun dedi. Ay dedim, Anafen'e gitmiyor. Belki 15 sene oluyor. İşte şu okula gidiyor dedim. Hemen dedi. Sizinki dedim. Bizimki dedi, şimdi ismini vermeyeyim. İstanbul'da çağdaş, laik, modern eğitim veren böyle dibine kadar parayla cadde falan gençliğinin gittiği bir koleje gidiyor. Oraya gidiyor dedi. Ha dedim içimden, tamam.
Gitmiş.
Bunlar bitmiş. Bunlar işi toparlamışlar. Dolayısıyla biz kendimize bu iç disiplini de sağlamazsak gidişatımız, geleceğimiz biraz zor.
Yani o yüzden tekrar ediyorum. Yani belki bitiş cümlesi olarak bu olabilir. Buyurun. Yani Kıbrıs'ın bugünü Türkiye'nin yarınıdır. Uyarıyorum yani. Lütfen millet aklına başına, devlet yani millet dediğim, devlet aklına başına devşirsin. Eğer Kıbrıs'a çeki düzen veremezsek, orada işte bir iki çıkış yoluna ilişkin ipucu verdik. Yani İslami kimliğini, aidiyet bilincini, medeniyet bilincini, tarih bilincini güçlendirecek bir eğitim sistemi. Ya bu kadar basit. Dünyanın her yerinde böyle.
Ve biz yani, yeni bir şey de önermiyoruz.
Ya bu ülkenin, yani Kıbrıs'taki insanların neden tarih bilinci yok? Ya niye olmasın ya?
Değil mi?
Ya nasıl bir şey? Sömürge misin ya sen?
Bir de biz Selefi, Vehhabi bir akılla yeni bir şey kurmuyoruz.
Tabii ya, bir de o var yani. İşin ilginç tarafı da o.
Kıbrıs'ın fethi geçen gün işte gittiğimiz orada bir türbe ziyaret ettik. Sahabe türbesi. Hicri 28 veya 29. yılda İslam ordusu Kıbrıs'a çıkmış.
Öyle ya, şaka değil. Yani çok şaka stratejik değil, bir yer.
Çok
yani.
Eski stratejik. Hocam bir şey söylediler. Yani araştırmak lazım. İskenderiye'den, Şam sahilinden Hazreti Osman zamanında 700 geminin Kıbrıs'a sefer üzere hareket ettiğini, ortalama bir gemide 40 ila 50 kısmı azımı da sahabe olduğu söyleniyor. Yani diyorlar ki Kıbrıs'a en aşağı 2000-2500 sahabe çıktı diyorlar. Ve büyük kısmı da fetihle kaldı burada diyorlar. Demek ki belki Kıbrıs'ta 1000-1500 tane sahabe kabri var. Yani biz öyle Madagaskar'da şuradan buradan bahsetmiyoruz netice itibariyle. Tabii. Vehhabi bir akılla bir şey de oluşturmaya çalışmıyoruz.
Tabii.
Bu kökünüze dönün diyoruz yani.
Tabii, o kadar.
O kadar.
Hayır, en doğal hakkı.
Tabii
yani
canım.
Tarih, kendi tarih bilincini, kendi kültür bilincini, kimlik bilincini, adet bilincini nasıl yok edebilir bir millet ya? İnkar edebilir? Öyle bir şey olabilir mi? Yani nasıl böyle sömürgeci bir kafayla tepeden Monteleme, Jacobin yöntemlerle kimlik dayattınız, laikleştirdiniz, çarşafı çekip çıkardınız. İşte kadıncağız anlattı.
Tabii.
Size değil
aynen
mi?
Aynen öyle.
Adamcağız.
Adamcağız anlattı annesini. Hatta bir çarşaflı fotoğrafını gösterdi. Bir de ondan sonra çarşaf...
Fotoğrafını da gösterdi.
Tabii canım, fotoğrafını buyur gösterdi bana. Yani şey değil, şehir efsanesi değil. 2-3 kişi de bunu anlattı. Doğruladı ayrı zamanlarda. 3'ü de 4'ü de bunların Kıbrıs Türk'ü.
Buyur. Çok önemli bir şey. Çok.
Tabii. Vaka yani.
Tabii.
Peki hocam, teşekkür ederiz. Bu haftaki Medeniyet Yolculuğu programımızı sonlandıralım. Önümüzdeki hafta tabii gündem Türkiye'de hızlı değişiyor. Ayrı mesele ama aklımda... Konulara hep giriyoruz çıkıyoruz ama şu sekülerlik, laiklik, dünya uygulamaları meselelerine bir girelim.
Tabii, güzelce evet.
Ha, güzelce bir girelim. Yani ben laikim diyen ne dediğini bir bilsin.
Tabii tabii.
Laikliği savunan neyi savunduğunu bir bilsin. Dünyada bunun örnekleri nasıl bir görelim. Buralardan gidelim müsaadenizle. Erkan Radyo'nun muhterem dinleyenleri, medeniyet yolculuğu programımızı kapatırken hepinize sahiplerin sahibi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyoruz efendim.